Ayrım 5, Bölüm 3, Sayfa 67. Sosyal etki ve uyma. İnsanın en belirgin özelliği nedir diye bir soru soracak olsak, şüphesiz birçok kimse buna insan sosyal bir varlıktır, insan sosyal hayvandır, insan toplum içinde yaşar gibi cevaplar verecektir. İnsan kendini bildiğinden beri toplum gerçeğini de bilir, içinde yaşadığı toplumdan etkilenir, onu etkiler. Yani insanın davranışlarının büyük bir kısmı sosyaldir. Sosyal davranış ne demektir? Bunu anlamak için her gün karşılaşabileceğimiz bazı olaylardan basit örnekler düşünelim. Ayşe Hanım durakta otobüse biner, bir yer bulup oturur. Oturur oturmaz da karşısında bir kadının kendisini, kıyafetini dikkatle incelediğini fark eder. Hiç fark etmemiş gibi davranarak kendine çeki düzen verir. Poz alarak bakışlarını başka tarafa çevirir. 4 yaşındaki Ali uykulu ve sakin bir halde kendi kendine oynarken eve misafirler gelir. 2 dakika önceki uykulu çocuk o değilmiş gibi büyük bir enerjiyle iskemle ve masaların üstlerinde yürümeye, gürültü etmeye ve herkesin dikkatini çekmek için her türlü yaramazlığı yapmaya başlar. Bir lise öğrencisi olan Ahmet bir filmi görmüş ve biraz sıkıcı bulmuştur. İki arkadaşıyla konuşurken her ikisi de o filmi beğendiklerini söyleyip onu da beğenip beğenmediğini sorarlar. Ahmet de biraz duraklamadan sonra arkadaşlarıyla aynı fikirde olduğunu söyler. Bugünlük olayların hepsinde sosyal davranış görüyoruz. Çünkü bu üç olayda da ortak nokta sosyal etkidir. Her birinde bir kişinin tutum ya da davranışı bir başkasının ya da başkalarının varlığıyla etkilenmektedir. Bu üç olayın her birinde bireyin davranışı söz konusu olmakla beraber bu davranış soyut olarak kendi başına değil bireyin başkaları tarafından etkilenmesi sonucu ortaya çıkmakta ve bir sosyal etkileşim süreci söz konusu olmaktadır. Bu özelliklerden ötürü de bu olayları sosyal psikolojik olaylar olarak tanımlayabiliriz. Etrafımıza dikkatle bakacak olursak insanların hem birbirlerinden çok farklı hem de birbirlerine çok benzer olduklarını görürüz. Bu kişide toplanan çeşitli eğilimler, tutum ve davranışlar bütünü o kişiye has bir görünüme sahiptir ve başka hiç kimse de aynen görülmez. Aynı evde büyüyen, yaşayan kardeşler bile hiçbir zaman birbirlerinin aynı değildir. Hele çeşitli sosyal tabakalara, değişik yörelere ve özellikle farklı etnik, din ve ulusal gruplara ait insanlar arasında bu farklılık ve çeşitlilik çok artmaktadır. Örneğin bir kültürde normal kabul edilen yemek yeme tarzı bir diğer kültürde ayıp olarak görülebilir. Bir toplumda beğenilen cesur, atak, saldırgan kişilik tipi başka bir toplum tarafından tehlikeli olarak nitelendirilebilir. Bir sosyal tabaka mensupları tarafından kabul edilen nezaket kuralları başka bir sosyal tabakadaki kimseler için bir anlam taşımayabilir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak bütün bu farklılıklara rağmen insanların birbirlerine benzedikleri de bir gerçektir. Toplum içinde yaşayan insanların davranışlarının çoğu benzer davranışlardır. Belirli bir ülkede yaşayan kimseler çoğunlukla aynı dil ve dine sahiptirler. Benzer tutum ve inançları vardır. Olaylara benzer tepkiler gösterirler. Sosyal psikolojik ele alışlarda kişisel farklılıklardan ziyade benzer davranışların nedenleri üzerinde durulmaktadır. Bu nedenlerin temelinde şüphesiz sosyal etki olayı yatmaktadır. Sosyal etki sonucu meydana gelen gruba uyma davranışı kişilerin benzerliğini ve dolayısıyla sosyal davranış düzenliliğini yaratır. Sosyal davranışın düzenli olması sonucu da biriler başkalarının davranışını önceden tahmin edebilirler ve kendi davranışlarını ona göre ayarlayabilirler. Bu durumda sosyal etkileşimin genellikle çatışmasız ve ahenkli olmasını sağlar. Bu nedensel ilişkileri şöyle belirleyebiliriz. Sosyal etki, sağ tarafa doğru bir ok var. Uyuma davranışı, tekrar sağ tarafa doğru bir ok var. Benzerlik, parantez, sosyal davranış düzenliliği. Bu şekilde ele alındığında uyuma davranışının toplumsal yaşam için zorunlu olduğu ortadadır. Nitekim toplum davranış düzenliliklerini sağlamak için normlar, parantez, kurallar geliştirir ve bunları erken çocukluk çağlarından başlayarak bütün bireylere ortaklaşa aşılar. Böylece insanların benzer davranışlarının çoğu erken yaşlarda başlayan ve yaşamları boyunca devam eden ortak öğrenme sonucu oluşur. Ancak insanlar bazen zorunluluk ya da ortak öğrenme söz konusu olmadığı durumlarda da uyma davranışı gösterir. Örneğin sokakta birkaç kişinin havaya baktığını gören Ahmet'in de durup havaya bakması da bu tür bir uyma davranışıdır. Aynı şekilde üstünde 00 yazan iki kapıdan hangisinin kadınlar için, hangisinin erkekler için olduğu belli değildir. Bunların hangisine gireceğini bilmediğinden kararsızlık içinde olan Mehmet, sağdaki kapıdan bir adamın çıktığını görürse o da emin olarak o kapıya yönelebilir. Bu iki örnekte başkalarının da davranışının kişide nasıl bir uyma davranışı yarattığı açıkça görülmektedir. Her iki örnekte de kişi diğerlerinin davranışına güvenip bu davranışın gerçeği yansıttığına inanarak kendine rehber edinir. Şöyle ki yoldan geçen Ahmet eski tecrübesine dayanarak aynı tarafa doğru birkaç kişinin bakması için orada görülmeye değer bir şeyin gerçekten olduğunu varsayar. Tuvalet kapılarını birbirinden ayırt edemeyen Mehmet de bir başkasının davranışının doğruluğuna inanır. Diğer adamın da bilmeden bir yanlışlık yapma olasılığını aklına getirmeden onun davranışına göre kendi kendine gerçeğin tanımını yapar. Parantez, sağdaki kapı erkeklere aittir şeklinde bu örneklerde beliren uyma davranışı kişi için gerçeği tanımlamaya yarar. Bu bölümde uyma davranışının bu en temel gerçeği tanımlama görevinden başlayarak diğer görevlerini anlamaya çalışacağız. Sosyal düzenliliğin ve sosyal yaşamın temelinde yatan uyma davranışının kişiye ve gruba nasıl hizmet ettiğini, hangi görevleri gördüğünü anlayabilmek için bu davranış türünü etraflıca incelememiz gerekir. Bu incelemeyi 3 ayrı sosyal psikolojik araştırmayı gözden geçirerek yapalım. Bu 3 araştırmanın ortak yönü hepsinde de sosyal etki ve uyma davranışının ön planda olmasıdır. 3 sosyal etki araştırması. Araştırma 1. Şeherif'in grup normunun oluşması deneyim. Şeherif'in bugün klasik olarak kabul edilen bu araştırmasında parantez Şeherif 1935-1936 otokinetik etki diye bilinen bir görsel algı yanılgısından faydalanmıştır. Tamamen karartılmış bir odada hareketsiz duran bir ışık noktasına bir süre gözümüzü kaydırmadan dikkatle bakarsak, ışık aslında yerinde durduğu halde onu hareket ediyormuş gibi görürüz. Bu olgudan faydalanarak Şeherif bir dizi araştırma yapmıştır. Bunlardan grup normlarının parantez standart ve kurallarının oluşması ve normlara uyma davranışını iyi belirtmesi bakımından en temel olanlarını inceleyelim. Araştırmada birbirlerini hiç tanımayan, birbirleriyle daha önce herhangi bir grup içinde bulunmamış kişiler kullanılmıştır. Bu kişiler ilk olarak teker teker laboratuvara alınmışlar ve kendilerine bir algı deneyi yapılacağı söylenerek tamamen karartılmış odada ufak bir ışık kısa aralarla gösterilmiştir. Işığın her gösterilişinde bu ışığın hangi yönde ve ne kadar hareket ettiği denekten sorulmuştur. Araştırmanın ilk devresini oluşturan bu bölümde her deneyin önce birbirini tutmayan sayılar verdiği fakat zamanla belli bir sayıda karar kıldığı ve ışığın hep o kadar hareket ettiğini söylediği bulunmuştur. Örneğin ilk gösterilişinde 1 santimetre, ikincide 9 santimetre, üçüncüde 11 santimetre, dördüncüde 3 santimetre diyen denek onun gösterilişinden sonra 7 santimetre civarında bir uzunluk söylemiş ve bundan sonra söylediği uzunluklar hep 6 santimetre, -8 santimetre arasında kalmıştır. Aslında ışığın hiçbir gösterilişte yerinden oynamadığını, hep aynı noktada durduğunu hatırlayalım. Denek her defasında ışığı hareket ediyormuş gibi görmüş ve ne kadar uzunluk kat ettiğini tahmin etmiştir. Işık hiç hareket etmediği fakat hareket ediyormuş gibi göründüğü için verilen uzunluğun gerçekle ilgisi yoktur. Bulgunun ilginç yönü her deneyin kendisince bir standart geliştirdiğidir. Örneğin 7 cm veya 15 cm gibi daha sonra bu kişiler birkaç kişilik gruplar halinde laboratuvara alınmış ve ışığın her gösterilişinde uzunluk yargılarını yüksek sesle yapmaları istenmiştir. Burada görülen birbirinden farklı standart geliştirmiş kişilerin bir araya geldiklerinde bu standartların vazgeçerek grup halinde tek bir standart oluşturduklarıdır. Böylece kişisel standartlar yerlerini tek bir ortak standarda bırakmış oluyor. Şeherif'in yaptığı bir başka araştırmada denekleri önce teker teker deneye almak yerine onları doğrudan grubun içine sokmuştur. Daha önce kendi başlarına bir standart oluşturmamış bu denekler grupta çok daha çabuk ve kolay bir şekilde ortak bir norm oluşturmuşlardır. Şeherif'in elde ettiği bir üçüncü bulgu ise grupta oluşturulan standardın daha sonra denekler tarafından kullanılmaya devam edilmesidir. Grupta oluşturulan bu ortak standardın etkisi oldukça güçlüdür. Denekler deneyden bir yıl sonra yalnız başlarına deneye tekrar alındıklarında bile bu ortak standardı kullanmaya devam etmişlerdir. Parantez Rohrer ve diğerleri 1954. Şehiriff'in bu çalışmasını özetleyecek olursak, fiziksel gerçeğin belirsiz olduğu hallerde kişi durumu belirlemek, bir yere tutunmak ister ve bu amaçla bir gerçek yaratır. Bu gerçek kişi yalnız ise onun tarafından, eğer başkalarıyla beraber ise etkileşim sonucu grup tarafından yaratılır ve bu standarda beraberce uyulur. Sosyal etki ve uyma davranışının anlaşılması bakımından bu araştırmanın önemi büyüktür. Kendi başlarına birer yargı standardı geliştirmiş olan bireyler, grup halindeyken ortak bir standarda bir yargıya doğru yönelmekte, bu şekilde bireysel olarak geliştirdikleri subjektif gerçeğin yerine grubun geliştirdiği sosyal gerçek geçmektedir. Demek ki belirli bir konuda bir grup normunun, parantez standartının nasıl oluştuğu bu deneyde gösterilmiştir. Grup içinde önce tek bir norm yokken böyle bir norm bir kere oluşunca bu norm o grubu meydana getiren bireyler tarafından benimsenmekte ve gerçeği yansıttığına inanılmaktadır. Nitekim Şeref'in araştırmalarından birinde bireylerin tek tek görsel yargıları söz konusu olduğu zaman grubun standartını kullandıklarını görmüştür. Şeref bu araştırmasında özellikle belirsiz bir fiziksel ortam yaratmıştır. Böylece belirsiz fiziksel gerçeğin yerine sosyal gerçek almış, grubun normu bireylerce gerçek olarak kabul edildiğinden bu norma uyulmuştur. Ya fiziksel gerçek apaçık ortadayken grubun yargısı buna ters düşecek olursa ne olur? Bu durumu ikinci bir araştırma ile inceleyelim. Araştırma 2. ACJ'nin uyuma deneyi. İnsan doğru bildiğini sandığı şeyin tersini iddia eden bir grupla karşılaşırsa ne yapar? Diyelim ki bir masa etrafında oturan birkaç kişiden birisiniz. İki çizgi gösteriliyor ve hangisinin daha uzun olduğu soruluyor. Eğer sizden önce cevap veren 4 kişiden hepsi size yanlış gelen cevabı verirse sıra size geldiği zaman ne yaparsınız? ACJH parantez 1951-1952 laboratuvarda işte bu durumu yaratmıştır. Bu deneyde laboratuvarda belirli sayıda bireyden meydana gelmiş gruplara sırayla birçok kart çifti gösterilmiştir. Her çift kartın birinin üstünde çeşitli uzunlukta 3 çizgi, birinde ise tek bir çizgi olup bu tek çizgi diğer karttaki 3 çizgiden biriyle aynı uzunluktadır. Parantez bakınız şekil 7. Şekil 7 ASC araştırmasındaki görsel uyaranlardan bir örnek. İki tarafta da kare ayrı ayrı vardır. Birinci karede 3 tane çizgi vardır. A çizgisi en uzun olanı, B çizgisi orta derecede bir uzunlukta çizgidir yukarıya doğru. C de diğer iki A ve B'den daha kısa bir çizgidir. Diğer yan taraftaki karede ise A gibi uzun bir çizgi vardır ve X vardır. Deneklerden tek çizginin uzunluk bakımından diğer karttaki çizgilerden hangisine benzediği sorulmuştur. Aslında deneklerden yalnızca biri gerçek denektir. Ötekiler araştırmacının asistanlarıdır ve her defasında ne diyecekleri önceden belirlenmiştir. Durumun açık seçik olmasını sağlamak için tek çizginin uzunluk bakımından diğer karttaki 3 çizgiden bir tanesine eşit olduğunu, yani fiziksel gerçeğin belirgin olduğunu unutmayalım. Araştırmada pek çok kart kullanılmıştır. Her kart çifti gösterildiğinde araştırmacının denek rolü yapan yardımcıları sırayla yargılarını parantez 3 çizgiden hangisine daha çok benzediğini söylemekte ve esas deneye söz sırası en sonda gelmektedir. İlk birkaç kart gösterildiğinde araştırmacının yardımcıları doğru cevap vererek deneyin güvenini kazanırlar. Fakat sona doğru hep yanlış cevap vermeye başlarlar. Denek sıra kendisine gelinceye kadar sırayla herkesin, parantez ki onları da kendisi gibi denek sanmaktadır, yanlış cevap vermesinden rahatsız olmaktadır. Nitekim sıra kendisine gelince onu da diğerlerinin söylediklerini gerçeğe aykırı olduğu halde tekrarladığı görülmüştür. Çok sayıda deneyin kullanıldığı bu araştırmada her 3 denekten birinin, parantez kullanılan bütün deneklerin %35'inin bu şekilde diğerlerinin kararlarına uyduğu bulunmuştur. Bu bulgunun elde edilmesi üzerine aynı araştırma bazı değişikliklerle pek çok kereler tekrarlanmıştır. Bu tekrarlar bulguların geçerliliğini ve genelliğini kanıtlamıştır. İnsanların %35 gibi azımsanamayacak bir kısmının gruba uyarak apaçık gördükleri şeyin tersini söylemeleri gerçekten şaşırtıcı ve önemli bir bulgudur. ACJ'nin araştırmalarında Şerif'in araştırmasına hem benzeyen hem de benzemeyen taraflar görülmektedir. Önce bu iki araştırmanın birbirinden ayrılan yanlarını kısaca gözden geçirelim. Bir kere Şerif'in araştırmasındaki fiziksel gerçeğin belirsizliğine karşılık ACJ'nin araştırmasında fiziksel gerçeğin açık seçik olduğu ortadadır. Demek ki Sheriff'in araştırmasında bireyi gerçeği tanımlamak için grup kararına muhtaçtır. Çünkü grubun kararından başka ona bilgi temin edecek bir kaynak yoktur. ACCH'nin araştırmasında ise apaçık fiziksel durum bireye gereken bilgi temin ettiğinden bu bilgiyi edinmek için bireyin gruba ihtiyacı yok demektir. Bundan ötürü ikinci önemli fark ortaya çıkmaktadır. Bu da şudur. Sheriff'in araştırmasında birey grubun fikrine doğru olduğuna inandığı için uyar. ACCH'nin araştırmasında ise birey grubun fikrinin yanlış olmasına rağmen uyar. Demek ki Sheriff'in deneyinde uyma davranışının altında fikren de kabul etme, parantez ya da tutumunu grubun görüşüne doğru değiştirme olayı yatmaktadır. Böylece grup normu, parantez, standardı kişi tarafından benimsenmekte, kendine mal edilmektedir. ACCH'nin deneyinde ise uyma sadece davranış düzeyinde oluşmakta, daha derine inen bir tutum değişimi ya da benimseme kendine mal etme söz konusu olmamaktadır. Nihayet bu iki deneyde incelenen temel olayın da biraz farklı olduğunu söyleyebiliriz. Sheriff'in deneyinde hiç yoktan bir grup normunun oluşumu araştırılmakta, ACCH'nin deneyinde ise var olan yerleşmiş bir grup normuna uyma olayı incelenmektedir. Yani mantıksal açıdan ACCH grup süreci içinde daha önce meydana gelen bir olayı, Sheriff ise daha sonra meydana gelen bir olayı ele almışlardır. Başka bir deyişle önce norm oluşmalarıdır ki sonra ona uyuz. Başka bir deyişle önce norm oluşmalıdır ki sonra ona uyulsun. Bu önemli farklılıklarına karşın bu iki laboratuvar deneyinin kavramsal açıdan birbirine çok yakın olduğu da görülmektedir. Her iki araştırmada sosyal normlar, sosyal etki ve uyma davranışı hakkında bize çok değerli bilgiler vermektedir. Aynı zamanda kontrollü laboratuvar deneyi çerçevesinde her iki araştırmada bu konulardaki kavram ve kuram gelişimine büyük katkılarda bulunmuşlardır. Birinci bölümde de belirtildiği gibi özellikle Sheriff'in otokinetik etki deneyi 19. yüzyıldan 1930'lara kadar süregelen grup ruhu konusundaki kavram kargaşalığına ve verimsiz tartışmalara son vermekte önemli rol oynamıştır. Şöyle ki grubun ve grup normunun görgül olarak laboratuvarda saptanmasıyla bu olgu felsefi bir tartışma konusu olmaktan çıkmış, bilimsel araştırma konusu olmuştur. Nitekim ancak bundan sonradır ki grup yapı ve süreciyle grup dinamiği sosyal psikologlar ve sosyologlarca bilimsel yöntemlerle gereği gibi incelenebilmiş ve kavramsal gelişmeler kaydedilmiştir. Araştırma 3. Milgram'ın itaat deneyi. Sheriff'in otokinetik etki deneyinde bir sosyal normun nasıl oluştuğunu, ACC'nin deneyinde ise yerleşmiş bir sosyal norma bireylerin nasıl uyduğunu gördük. Sosyal etki olayını oluşumu halinde bize gösteren bu araştırmalardan sonra şimdi de sosyal etkinin ve buna uyma davranışının nereye varabileceğini gösteren bir deneyi inceleyelim. İnsanlar sosyal etkiye ne dereceye kadar boyun eğerler? Sosyal itaat etme ve baş kaldırma nasıl oluşur? Bu sorulara cevap arayan Milgram, parantez 1965 tanımadığı birisine zarar verme emri alan bir bireyin bu emre uyup uymayacağını ya da ne dereceye kadar uyacağını laboratuvar deneyi ortamında incelemiştir. Bu deneyi gelince anlayabilmek için kendinizi Milgram'ın deneklerinden birinin yerine koyun. Diyelim ki bir saatlik bir psikolojik deney için denek arandığını bildiren bir ilan görüp ücreti de iyi olduğu için deneye katılmaya karar veriyorsunuz. Tanınmış bir üniversitenin psikoloji laboratuvarına girdiğinizde sizi beyaz gömlekli, soğuk görünüşlü genç bir adam karşılıyor ve kendisini araştırmacı olarak takdim ediyor. Yanında duran güler yüzlü orta yaşlı şişman bir adamın da kendiniz gibi araştırmaya denek olarak katılmak üzere sizden az önce gelmiş olduğunu öğreniyorsunuz. Araştırmacı cezanın öğrenme etkisi konusunda bir deneye katılacağınızı, birinizin öğretmen, birinizin öğrenci olacağını ve öğrenci yanlış yaptığı zaman ceza olarak öğretmenin ona elektrik şoku vereceğini bildiriyor. Kura çekiliyor ve siz kura sonucu öğretmen olacağınızı öğrendiğiniz zaman biraz rahatlıyorsunuz. Çünkü odadaki büyük bir şok jeneratörü oldukça korku verici bir görünüşe sahip. Üstünde 15 volttan 450 volta kadar 15'er volt aralıklı şok düğmeleri var. 300 voltluk düğmenin üstünde çok kuvvetli şok, 450 voltluk düğmenin üstünde ise tehlike aşırı şok yazmaktadır. Öğrenilmesi gereken işlem, öğrenme psikolojisi deneylerinde sıklıkla kullanılan kelime çiftleri dizisidir. Öğrenci kelime çiftlerini ezberleme durumundadır. Kelimeleri doğru olarak hatırlayamazsa öğretmen olarak sizin jeneratörle ona elektrik şoku cezası vermeniz gerekmektedir. Her yanlışta bir sonraki düğmeye basılacak, yani öğrenciye her yanlışta bir öncekinden 15 volt daha kuvvetli bir şok verilecektir. Güler yüzlü orta yaşlı öğrenci kalbinden biraz rahatsız olduğunu söyleyerek araştırmacıya şokun tehlikeli olup olmadığını sorar. Araştırmacı kuvvetli şokun can acıtabileceğini fakat tehlikeli olmadığını söyler. Bundan sonra öğrenci yandaki bitişik odaya götürülerek bir iskemleye oturtulur ve elektrotlara bağlanır. Şok hakkında bir fikir sahibi olmanız için size de hafif bir şok verilir. Bu şok canınızı acıtmaz fakat sizi biraz sarsar. Araştırmacı kaç voltluk olduğunu tahmin etmenizi ister. Siz 75 voltluk olarak tahmin edersiniz. Sadece 45 voltluk olduğunu bildirir. Bu durum size şokların şiddeti hakkında bir fikir verir. Öğrenme işlemi önceleri iyi gider. Fakat sonra öğrenci yanlışlar yapmaya, siz de ona şok vermeye başlarsınız. 75, 90 ve 105 voltluk şoklarda içerideki odadan artan inleme sesleri duyulmaya başlar. 120 voltluk şoktan sonra öğrenci araştırmacıya bağırarak şokların acı vermeye başladığını bildirir. Araştırmacıya dönüp bağırıyor dediğiniz zaman araştırmacının cevabı lütfen devam edin öğretmen olur. 135 voltta öğrenci acıyla daha çok inler ve 150 voltta araştırmacı beni buradan çıkarın, benim kalbim var çıkarın, deneye devam etmeyeceğim diye bağırır. Siz araştırmacıya dönüp çıkmak istiyor ne yapayım diye sorunca araştırmacının cevabı kat iyidir, araştırmaya devam etmelidir. Öğretmen lütfen devam edin. 150 volttan sonra olanlar ise şöyledir. 180 voltta öğrenci acıya dayanamıyorum diye bağırır. 270 voltta şoka tepkisi ızdırap çeken bir insanın çığlığıdır. 300 voltta ise çaresizlik içinde testi artık cevap vermeyeceğini, 315 voltta da müthiş bir çığlıktan sonra artık deneye katılmadığını kızgın bir sesle bildirir. Bundan sonra hiçbir soruya cevap vermez. Sadece her şok verilişte işkence içindeki bir adamın çığlıkları duyulur. Şimdi burada deneyin anlatımına biraz ara vererek böyle bir durumda ne yapardınız onu soralım. Devam eder miydiniz? Ve sizce bu durumda kalan deneklerin acaba yüzde kaçı devam ederdi? Yani ne kadarı 450 volta kadar öğrenciye şok vermeye devam ederdi? Bu soru bir grup psikoloji öğrencisine de sorulmuştur. Onların tahmini insanların ancak %1'inin bu durumda en yüksek voltajlı şokları verebileceği şeklinde olmuştur. Bir grup psikiyatriden de aynı tahmini yapmaları da istenmiş. Onlar da deneklerin çoğunun 150 volttan öteye geçmeyeceklerini tahmin etmişlerdir. Parantez 150 volt öğrencinin ilk olarak serbest bırakılmayı istediği noktadır. Ayrıca psikiyatrlar 300 volta gelindiğinde deneklerin ancak %3.73'ünün emre itaat edeceğini ve ancak %1 deneyinin 450 voltluk şoku da vereceğini tahmin etmişlerdir. Bu tahminleri bulgularla karşılaştırmadan önce bu ürkütücü deneyin arkasındaki gerçeği açıklamakta yarar olabilir. Aslında öğrenci araştırmacının asistanıdır. Kura çekilen kağıtların her ikisinde de öğretmen yazmaktadır. Yani sizin öğretmen rolünü almanız kesinlikle sağlanmıştır. Şok jeneratörü sahici değildir. Öğrencinin bağırma ve inlemeleri aslında bir teypten gelmektedir. Ve öğretmen rolüne sokulan bu denekler bu teypten gelen aynı sesleri duymaktadırlar. Ancak araştırma ortamı son derece inandırıcı olmuş, denekler tarafından tamamen gerçek olarak yorumlanmıştır. Bu deneklerin öğrencinin inleme ve çığlıklarından çok rahatsız olmalarından anlaşılmaktadır. Ayrıca araştırmadan sonra her deneke bir şeyden şüphelenip şüphelenmediği sorulmuş ve hiçbir durumdan şüphelendiğini söylenmemiştir. Yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan bu ilk araştırma ABD'de Yale Üniversitesi'nde yapılmış ve çeşitli yaş ve meslekteki 40 kişiden hiçbiri 300 volttan önce durmamıştır. 5 denek 300 volttan sonra, 4 denek 315 volttan sonra, diğer bir denek de seride daha sonra durarak araştırmaya devam etmeyi reddetmişler ve geriye kalan 26 denek, yani bütün deneklerin %60'ı sonuna kadar devam ederek 450 voltluk şoku da öğrenciye vermiştir. Bu sonuçlar hem kamuoyunu hem de psikologları şaşırtmış, başında bu sonuçlara geniş çapta yer verilmiştir. Araştırma filmi alınmış, hatta bir duruşmada dil olarak kullanılmıştır. 40 denekten 26'sının suçsuz bir insana emri itaat sonucu zarar ve ızdırap vermeleri olayı, bu 26 kişinin kişisel özellikleriyle, örneğin sadist olmalarıyla ya da saldırganlık güdüsüyle açıklanabilir. Ancak bu tür bir açıklama yeterli olmayacaktır. Çünkü aynı araştırma bazı değişikliklerle birçok kereler tekrarlanmış ve 1000'e yakın bireyi denek olarak kullanılmıştır. Genel sonuç ilk araştırmadakinden pek farklı olmamış. Sonuna kadar araştırmaya devam ederek 450 voltluk şoku veren deneklerin oranı %50'nin üstünde olmuştur. Çeşitli sosyoekonomik düzeylerde bulunan farklı eğitim ve mesleklere sahip çeşitli yaşlardaki kadın ve erkek yetişkinlerden tesadüfi şekilde seçilen bu 1000 kişinin hepsinin de sadist olması olanaksızdır. Ayrıca deneklerin şokları öğrenciye vermekten memnun olmadıkları da açıkça görülmüştür. Tersine deneklerin büyük çoğunluğu terlemek, kekelemek, titremek, dudaklarını ısırmak, inlemek ve tırnaklarını ellerine batırmak gibi sinirlilik ve rahatsızlık belirtileri göstermişlerdir. Bunlardan ötürü bu araştırma bulgularını deneklerin kişilik özellikleriyle açıklamak yerine bir sosyal etki olayı olarak yorumlamak daha geçerli olacaktır. Yetkenin parantez otoritenin etkisinin bu tür aşırı itaati nasıl oluşturduğuna tarihi bir örnek Nazi Almanyası'dır. Demek ki Milgram'ın laboratuvar deneyi gerçek dışı görünmekle beraber aslında çok gerçek bir sosyal psikolojik olayı incelemekte ve kolaylıkla bir kenara atılamayacak bazı önemli sorular sormaktadır. Bu sorular sosyal etki ve ona uyma olayının sınırları ile ilgilidir. Uyma davranışını etkileyen ortamsal etkenler. Birbirinden oldukça farklı olan bu üç araştırmanın önemli ortak yanı, hepsinin sosyal etkiyi ve onun meydana getirdiği uyma davranışını incelemelerdir. Bu üç deneyin daha ayrıntılı bilgilerini gözden geçirerek uyma davranışını etkileyen çeşitli ortamsal etkenleri anlamaya çalışalım. Bu etkenlerin hepsi bir araştırma için söz konusu olmadığından her biri için hangi araştırma bulgulara uygun düşüyorsa onları gözden geçireceğiz. A. Grubun büyüklüğünün etkisi nedir? ASC araştırmasını grubun büyüklüğünü değiştirerek birçok kere tekrarlamıştır. Esas denekten başka bir kişinin bulunup yanlış cevap verdiği 2 kişilik gruplarda denek hemen hemen hiç uyma davranışı göstermemiştir. Denekten başka 2 kişinin bulunduğu gruplarda uyma davranışı %13 oranında görülmüş, yanlış cevap veren diğer üyelerin sayısı 3'e çıkınca deneyin uyma davranışı birdenbire %33'e sıçramıştır. Ancak yanlış cevap veren çoğunluğun sayısı daha da arttığı zaman parantez 4 ve daha fazla uyma davranışında fazla bir artış görülmemiştir. Bu sonuca dayanarak ASCH en fazla uyma davranışının 3-4 kişilik bir grup parantez çoğunluk tarafından meydana getirildiğini öne sürmüştür. Ancak daha sonra yapılan bir deney parantez Gerard Wilhelm'in ve Connolly 1968 bu yorumu desteklememiş ve devamlı olarak artan grup sayısına paralel olarak uyma davranışının da devamlı artma bulmuştur. Milgram'da parantez 1969 çok kalabalık bir caddede bir alan deneyi gerçekleştirerek aynı sonuca ulaşmıştır. Bu deneyde 1, 2, 3, 5, 10 ya da 15 araştırma asistanı caddede durup yüksek bir pencereye doğru bakmışlardır. Gelip geçenlerden durup yukarı bakanların yüzdesi bir asistan, yukarı bakarken %4, 5 asistan bakarken %16, 10 asistan bakarken %22, 15 asistan bakarken de %40 olmuştur. Bu sonuçlardan daha büyük grupların bireyi uyuma davranışına itici gücünün daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle grubun zorlaması ya da uyumama davranışının cezalandırılabilmesi söz konusu olduğu zaman bu ilişkinin daha da belirgin olacağı düşünülebilir. 3 kişinin inandığı bir fikre karşı koymak ile 100 kişinin inandığı bir fikre karşı koymanın arasındaki fark gibi. ASCH sonuçlarıyla şimdi ele aldığımız bu diğerleri arasındaki fark uyumanın konusu ve ortamı ile de ilgili olabilir. Nitekim Şeref'in otokinetik etki araştırmasında da ASCH'ine benzer bir sonuç alınmıştır. Şeref'in kullandığı otokinetik etki deneyinde fiziksel gerçeğin çok belirsiz olduğunu hatırlayalım. Bu durumda tek bir kişinin bile deneyin kararını etkilediğini görüyoruz. Yani Şeref'in 2 kişilik gruplarda da etkileme ve grup normu oluşması görmüştür. Aynı şekilde Milgram'ın itaat araştırmasında da tek bir kişinin denekte nedenli kuvvetli bir uyma davranışını yaratabildiğini gördük. Demek ki özellikle laboratuvar ortamında kişinin etrafındakilerin fikrine güveni fazla ise, hele fiziksel gerçekte pek belirgin değilse, küçük grupların bile kişide uyma davranışı yaratma etkisi çok yüksek olabilir. Ve uyma davranışının yüksek olması için grubun sayısının büyük olması gerekmeyebilir. Parantez Cabell Fairey 1989. Günlük hayatta ise ortam farklı olduğundan grubun sayısı arttıkça uyma davranışına etkisi de o oranda artabilmektedir. B. Grubun söz birliğinin etkisi nedir? ACJ'nin araştırmasında sonucu en çok etkileyen durumsal faktörün grubun söz birliği etmesi olduğu görülmüştür. Bundan ve yukarıda belirtilen bulgulardan ötürü ACJ gruptaki kimselerin sayısından ziyade hepsinin aynı fikirde olmasının uyma davranışını etkilemekteki önemi üstünde durmuştur. ACJ araştırmasında söz birliği etmiş 3 kişilik bir çoğunluk etkisinde kalan deneklerin hemen hemen %35'i uyma davranışı göstermiştir. Buna karşılık esas denekten başka bir kişi bile çoğunluğa karşı çıktığı zaman uyma davranışı hemen 1/4 oranında azalmıştır. Demek ki çoğunluğun fikrine karşı tek bir bireyin direncinden çok daha fazlasını 2 kişilik bir azınlık gösterebilmektedir. Bu bulgudan azınlığın önemi ortaya çıkmaktadır. Sosyal etki, hatta zorlamaya uymayan bir başkasının varlığının kişinin direncini arttırdığı Milgram'ın itaat deneyinde de görülmüştür. Bu deneyin bir değişik uygulamasında öğretmen rolünde bir kişi daha bulundurulmuştu. Bir kişi aslında araştırmacının asistanıydı. Bu öğretmen araştırmanın ortasında şok vermeyi reddederek araştırmayı bırakınca araştırmaya bu ortamda katılan esas deneklerin %90'ı terk etme, (itaat etmeme) davranışını göstermişlerdir. Bu oran şüphesiz araştırmada tek başına öğretmen olarak bulunan deneklerin gösterdiği dirençten (%35) çok daha yüksektir. Ve sosyal etkiye dirençli iki kişinin bir kişiden ne kadar daha kuvvetli olduğunu bize gösterir. Bu konuya daha sonra grup psikolojisinde tekrar değineceğiz. Daha sonra yapılan bazı araştırmalar esas denekteki uyma davranışının azalması için çoğunluğa karşı çıkan diğer kimsenin esas denekle aynı fikirde bulunmasının dahi şart olmadığını göstermiştir. Örneğin Allen ve Levin (1971) ACJH tipi 1 deneyde denekleri 3 ayrı durumla karşı karşıya bırakmışlardır. A, 4 kişilik söz birliği etmiş bir grup, B, 3 kişilik bir çoğunluk ve doğru cevabı veren bir dördüncü kişi ve C, 3 kişilik bir çoğunlukla çoğunluğun verdiğinden başka fakat daha yanlış bir cevabı veren bir dördüncü kişi. Tek tek bu farklı durumlarla karşı karşıya olan esas deneklerden 3 ayrı çeşit yargıda bulunmaları istenmiştir. ACJH tipi çizgi algıları, yargıları, bilgi yargısı, (coğrafi bilgileri vesaire) ve fikir yargısı, (çeşitli konularda fikir ya da tutumlar). Sonuçlar esas deneklerin grup görüşüne uyma yüzdeleri olarak çizelge 4'te verilmiştir. Çizelge 4. Söz birliği etmiş çoğunluk ile doğru ya da yanlış cevap vererek çoğunluktan ayrılan bir kişinin bulunduğu durumların denekte meydana getirdiği gruba uyma davranış yüzdesi. Yargı türü: algı, bilgi, fikir. Söz birliği yanlış cevap: algı 97, bilgi 78, fikir 89. Bir doğru cevaplayıcı: algı 40, bilgi 43, fikir 89. Bir daha yanlış cevaplayıcı: algı 47, bilgi 42, fikir 72. Çizelge 4'ten de görüldüğü gibi söz birliği durumunda esas denekte meydana gelen gruba uyma davranışı diğer iki durumla karşılaştırılınca daha yüksektir. Bu etki algı yargıları için en fazla, bilgi yargıları için en az düzeydedir. Araştırılanın en ilginç bulgusu, çoğunluğa ters düşen dördüncü kişinin yanlış cevap veriyor da olsa denekteki gruba uyma davranışının azalmasıdır. Yani yanlış cevabı da verse gruptan ayrı bir fikir belirten kişi grupla aynı fikirde olmamanın da mümkün olduğunu göstermektedir. Bu araştırmaların tümü söz birliği halindeki bir grubun kişide uyma davranışı yaratmadaki gücünü göstermektedir. Buna karşı şunu da görüyoruz. Çoğunluk baskısı ya da zorlayıcı yetkiye karşı direnebilen bir tek kişi bile diğerlerinin de cesaret bularak direnebilmesine yol açabilmektedir. Bu da fikir ve konuşma özgürlüğünün toplumun sağlığı için ne denli önemli olduğunu işaret etmektedir. C. Mevkiin ve saygınlığın (prestijin) etkisi nedir? Sosyal etki kaynağının, yani sosyal uyma davranışını meydana getiren kişi veya grubun algılanan mevkiyi ne kadar yüksekli bireylerde meydana getirdiği, uyma davranışı da o kadar fazla olmalıdır. Milgram'ın itaat araştırmasında bunun belirgin bir örneğini görüyoruz. Milgram aynı araştırmayı Yale Üniversitesi yerine eski bir binada da yapmıştır. Deneyin bir kısmında deneklere araştırmanın sanayi için incelemeler yapan bir özel firma tarafından yapıldığı bildirilmiştir. Böylece Yale Üniversitesi'nin bilimsel salgınlığı ortadan kaldırılınca esas deneyde denekler arasında %65 oranında görülen sonuna kadar itaat davranışı %48'e düşmüştür. Demek ki yüksek saygınlığa ve mevkiye sahip bir kaynaktan gelen sosyal etkiye uyma davranışı daha fazla olmaktadır. Sheriff'in otokinetik etki araştırmasının da denek çiftleriyle yapılan kısmında deneklerden birinin saygınlığı yüksekse diğer deneğin onun yargısına daha çok uyduğu görülmüştür. Demek ki gerçeğin bir tanımını yapmaya çalışan bir kişi için saygın bir kimsenin görüşü bu saygınlıktan yoksun bir kimseninkinden daha fazla ağırlık taşımaktadır. ASC tipi araştırmalarda da aynı şekilde uzmanlardan meydana gelen gruplara uyma davranışının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu konuya daha ileride iletişim ve propagandanın etkinliği konusunu ele aldığımız zaman tekrar değineceğiz. D. Yüz yüze olmanın etkisi. Yüz yüze olmanın etkisi nedir? ASC ve Sheriff'in araştırmalarında denekler birbirlerini görmektedir. Milgram ve araştırmasının çeşitli kısımlarında bu değişken sistemli olarak değiştirilerek uyma davranışında olan etkisi incelenmiştir. Araştırmacı öğretmen rolündeki denek ile aynı odada olmayıp başka bir odadan bir telefon aracıyla ona emir verdiği zaman öğretmen rolündeki deneklerin uyma (parantez itaat) davranışı %65'den %22'ye düşmüştür. Bu çok önemli fark yüz yüze sosyal ilişkilerdeki etkileme ve bunun sonucu olan uyma davranışının ne kadar daha kuvvetli olduğunu bize göstermektedir. Milgram araştırmasının bir başka kısmında da bu sefer öğretmen ile öğrenci yüz yüze sosyal ilişki içine sokulmuşlardır. Bu durumda öğrenci içerideki odada değil öğretmenlik yapan denin yanında oturuyordu. Eli de elektronda bağlı değildi. Şok verilmesi için elini kendisi elektrik vericisinin üstünde tutuyordu. İleri voltajlı şoklarda öğrenci elini geri çektiği zaman ise öğretmenin onun elini tutup aşağı bastırması gerekiyordu. Bu şekilde yakın yüz yüze ilişki, hatta dokunmayı içeren kişisel düzeydeki ilişki tahmin edilebileceği gibi öğretmen rolündeki deneklerin araştırmacıya itaatlerini azaltmış, sonuna kadar itaat oranı %60'dan %30'a düşmüştür. Verilen şok voltajı ortalaması da 400 volttan 260 volta inmiştir. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı gibi yüz yüze olma durumu sosyal etkinin şiddetini artırmaktadır. Birinci kısımdaki gibi araştırmacının denekle aynı odada olup olmaması onun denek üstündeki etkisini sistemli bir biçimde değiştirmiştir. Başka bir deyişle yüz yüze durumda sosyal etki yani denekteki itaat davranışı artmaktadır. İkinci kısımda ise öğrencinin denekle aynı odada olup olmaması bu sefer onun denek üstündeki etkisini değiştirmektedir. Ancak burada ters yönde bir ilişki ve davranış yani öğrencinin canını acıtmama davranışı söz konusu olduğundan bu sefer bu davranışta bir artma görülmektedir. ASC araştırmasında deneklerin yüz yüze bulunduklarına değinmiştik. Jurutjehfeld (parantez 1955) ASCH türü araştırmayı değişik ve daha kullanışlı bir teknikle uygulamıştır. Bu teknik sayesinde tek bir gerçek denek ve denek rolündeki araştırmacının asistanlarının hep bir arada olmaları yerine aynı anda birçok denek asistan kullanılmadan gözlenebilmektedir. Şöyle ki her denek tek kişilik bir küçük bölmede yandaki bölmelerdeki denekleri görmeden oturmaktadır. Her biri ilerideki bir ekranda karşılaştırılacak çizgileri görmekte ve doğru olarak düşündüğü cevabı önündeki üç düğmeden birine basarak belirtmektedir. Ayrıca her deneyin önünde diğer deneklerin verdiği cevapları bildiren elektronik bir ekran vardır. Her deneye sonuncu (parantez 5. olarak cevap vereceği söylenmekte, böylece her denek kendisi cevap vermeden önce diğer 4 deneyin cevaplarını görebilmektedir. Aslında bu cevaplar gerçekten diğer deneklerin cevapları olmayıp araştırmacı tarafından istenildiği gibi ayarlanabilmektedir. Böylece aynı ASC deneyinde olduğu gibi denek bazı kartlara (parantez uyaranlara) cevap vermeden önce diğer deneklerin yanlış cevabıyla karşılaşmaktadır. Bu durumda denek diğer deneklerle yüz yüze olmadığı halde aynı ASC araştırmasında olduğu gibi onların yanlış cevabına uyacak mıdır? Daha önce Milgram'ın araştırmasını incelerken öne sürdüğümüz ilkeyi hatırlayalım. Yüz yüze ilişki sosyal etkiyi arttırır. Buna göre ASC araştırmasında Jurutjehfeld araştırmasından daha fazla sosyal etki oluşturması ve bunun sonucu daha fazla uyma davranışı meydana gelmesi gerekir. Nitekim sonuçlar da böyle çıkmıştır. Ancak ASC araştırmasındakinden az olmakla beraber Jurutjehfeld araştırmasından da tahmin edilenden daha fazla uyma davranışı görülmüştür. Bu fark aynı teknikleri kullanan diğer bazı araştırmaların sonuçlarından da görülmüştür. (parantez DUTCH ve Gerard 1955 ve Levy 1960 bu araştırmaların hepsinde yüz yüze bulunma durumu sosyal etkiyi ve dolayısıyla uyma davranışını arttırmıştır. E. Gruba bağlılığın etkisi nedir? Sheriff, ASC ve Milgram'ın deneylerinde gruptaki kişiler birbirlerini tanımamaktadırlar. Oysa gerçek yaşamda çoğu zaman birbirlerini tanıyan insanların oluşturduğu gruplarda sosyal etki ve uyma davranışı görülür. Bu gruplarda uyma davranışını etkileyen bir başka faktör bireylerin gruba ne kadar bağlı olduğudur. Grup üyesi kendini gruba ne kadar yakın hissetmektedir. Grubun bir üyesi olmak onun için ne kadar önemlidir. Bu soruyla verilecek cevaplar başka bir deyişle grup ve bireyler arasındaki ilişkinin sıkılık derecesi uyma davranışını etki eder. Parantez Forsyth 1983 gruba bağlılık bireyin gruba bağlılığını sürdürmeye yarayan tüm olumlu veya olumsuz etkenlerle ilişkilidir. Grup üyelerinden hoşlanmak, grubun önemli amaçlı olduğuna inanmak, grup üyelerinin birbiriyle uyum içinde çalıştığını görmek, grup üyesi olmakla elde edilen kazançlar ve benzeri nedenler olumlu etkenlere örnek olarak gösterilebilir. Kişinin grupta kalmasını etki eden olumsuz etkenler ise şunlar olabilir. Gruba o ana kadar çok yatırım yapmış olmak, dolayısıyla ayrılmanın zor hale gelmiş olması, gruptan ayrılınca ait olunacak başka grup seçeneklerinin az olması ve benzeri. Gruba bağlılığın nedeni ne olursa olsun, gruba bağlılık arttıkça gruba uyum gösterme artar. F. Azınlığın etkisi nedir? Uyma davranışında A grubun söz birliğinin etkisini tartışırken, gruptaki kimselerin sayısından çok gruptaki kişilerin hepsinin aynı fikirde olmasının rol oynadığını söylemiştik. Yani çoğunluğun aynı fikirde olması uyma davranışını etkiler. Ancak gerçek yaşamda gruplarda herkes aynı fikirde olmayabilir ve hatta grubun içindeki bir azınlığın grubun çoğunluğunun fikrini etkilemeyi başardığı da görülür. Yani sosyal etkide bulunmanın tek yolu çoğunluk olmaktan geçmez. Burada azınlıkların grubun uyum davranışında etkisini beraber gözden geçireceğiz. Galileo'nun 16. yüzyılda dünyanın güneşin etrafında döndüğünü iddia ettiği dönemi düşünürsek ne kadar zor bir iş başarmış olduğunu anlayabiliriz. Bize şimdi çok basit bir bilgi gibi görünen dünyanın güneşin etrafında dönmesi gerçeği 16. yüzyılda bütün yanlışlara karşı ortaya sürülen ve sonunda Galileo'nun cezalandırılmasına neden olan bir fikirdi. Daha günlük yaşamdan bir örnek düşünürsek, örneğin A partisine oy vermeyi düşünen bir arkadaş grubu içinde B partisine oy verilmesi gerektiğini düşünen birinin olduğunu düşünelim. Bu kişi yeterli argümanı etkili bir biçimde savunur ve gruptaki diğer arkadaşlarını ikna edebilecek güce ulaşırsa, burada da azınlığın gücü ortaya çıkar. Azınlığın grup üzerinde etkili olabilmesi belli şartlara bağlıdır. Parantez Moscovici 1985. Bu şartlardan ilki azınlık grup üyelerinin çoğunluk grup üyelerinin düşüncesine karşı çıkarken, tutarlı olmaları ve fikirlerini sunarken kendine güvenmeleri gerekliliğidir. Zaman zaman da olsa azınlık grubunun çoğunluğunun görüşüne kaydıklarının hissedilmesi etkilerinin kaybolma olasılığı yükseltir. Moscovici ve arkadaşları parantez 1969 tutarlılığının önemini göstermek için bir deney yapmışlardır. Bu deneyde deneklere yeşil bir slide göstermişler ve gördükleri rengin mavi mi, yeşil mi olduğunu sormuşlardır. Her grup 4 denekten ve 2 araştırmacı asistanından oluşmaktaydı. Tutarlı olmayan azınlık grubunda 2 asistan bazen yeşil bazen mavi derken, tutarlı azınlık grubunda rengin hep yeşil olduğunu söylediler. Sonuçlara bakınca tutarsız olan azınlık grubun kararı üzerindeki etkisinin yok denecek kadar az olduğu görülürken, tutarlı azınlık grup yapılan deneylerin %8'inde tüm grup üyelerini etkileyebildiler. Diğer taraftan azınlık gruplarının etkili olabilmelerinin ikinci şartı azınlık grup üyelerinin tutucu ve katı görünmemeleridir. Parantez Mugni 1975 azınlık aşık görüşlü görünmelidir. Bir noktaya kadar esneklik gösterebilen bir azınlık grup sürekli aynı görüşü yineleyen bir azınlık gruptan daha ikna edicidir. Sadece fikir ve tutum bakımından çoğunluktan ayrılan azınlık gruplar, çoğunluktan hem fikir hem tutum hem de grup üyeliği açısından ayrılan azınlıklara oranla sosyal etkide daha başarılıdır. Parantez Clark, Maas 1988, Martin 1988. Örneğin aynı köydeki kişilerden oluşan bir grup içinde ortaya çıkan fikir ayrılığında azınlıkların gruba etki etme olasılığı parantez tek azınlık durumu. Farklı köyden gelip de o köydeki insanların fikirlerine aykırı fikirler öne süren bir azınlık grubun parantez çifte azınlık durumu etki etme olasılığından daha fazladır. Bu azınlık grup iki açıdan azınlık konumunda olacağı için parantez hem farklı köyden olmaları hem de farklı bir fikri savunmaları etkili olma olasılığı daha da düşüktür. Nelson Mandela Güney Afrika'da bir siyah olarak beyazların fikirlerine karşı çıkmanın zorunluluğunu en çok yaşamış örneklerden biri olsa gerek. Azınlık gruplar tutarlı olsalar, kendilerine ve fikirlerine güvenseler, aynı zamanda açık görüşlü ve esnek olsalar ve karşı çıktıkları çoğunluk grupla aynı gruptan gelseler bile etkili olamayabilirler. Çoğunlukla olan fikirlerin etki gücü gerçekten de büyüktür. Azınlığın çoğunluğa karşı çıkması ve etkili olması mümkün olmasa bile yine de bir azınlığın, yani var olan yaygın görüşe karşı bir görüşün olması önemli değişikliklere yol açabilir. Örneğin çok sayıda insanı konu hakkında daha da derin ve eleştirisel düşünmeye sevk eder. Parantez Nement 1986. İnsanların şu tür sorular sormalarına neden olur. Haksız olsalar kendilerinden bu kadar emin olabilirler miydi? Az da olsa insanların bu görüşe karşı çıkması mümkünse bu görüşün tamamen doğru olması acaba olası mı? Bu azınlık grubun dayandığı nokta gerçekten üzerinde düşünülmeye değer mi? Ve benzeri. İnsanlara bu soruları sormaya itmek bile azınlığın gruba etki ettiği anlamına gelir ve insanları daha eleştirel olmaya davet etmesi açısından da önemlidir. Bu kısımda uyma davranışını etkileyen bazı önemli ortamsal etkenleri gözden geçirdik. Bunlar grubun büyüklüğünün etkisi, grubun görüş birliğinin etkisi, mevki ve saygının etkisi, yüzde bulunmanın etkisi, gruba bağlılığının etkisi ve azınlığın etkisiydi. Burada bu 6 ortamsal etkiyi ele almamızın temel nedeni sosyal etki ve uyma davranışının ortamdan ortama nasıl değişebileceğini göstermekti. Demek ki sosyal etkiye uyma kişiye has değişmeyen bir özellik değil. Bazı ortamlarda daha fazla, bazı ortamlarda ise daha az ortaya çıkan bir değişkendir. Uyma davranışını etkileyen kişisel etkenler. Bundan önceki kısımda uyma davranışının çeşitli ortamsal etkenlerden nasıl etkilendiğini gördük. Ancak örnek olarak incelediğimiz Sherif, ASC ve Milgram araştırmalarının önemli bir ortak yanı hepsinde denekler arasında uyma davranışı bakımından büyük farkların bulunmuş olmasıdır. Bu sonuca dayanarak acaba bazı kimselerin karakterleri bakımından daha fazla uyan kimseler olduğunu söyleyebilir miyiz? Aşağıda uyma davranışıyla kişisel etkenler arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. A. Benliğin etkileri. İnsanlar benliklerinin farklı taraflarını ön planda tutarlar. Bazı kişiler için benliklerinin ilişkisel yönleri öncelik taşırken bazıları için benliklerinin bireyci yönleri ön planda olur. İlişkisel benlik bir grup içinde daha çok anlam kazanır. İlişkisel benliğin daha fazla önem taşıması kişilerin grubun ne dediğine daha fazla dikkat etmelerine yol açar. Sosyal normlar önem kazanır ve dolayısıyla uyma davranışı daha fazla görülür. Benliğin bireyci yönlerinin ön planda olduğu kişiler ise kendi düşüncelerini ve ilkelerini daha fazla önemser ve kendilerini grubun dediğine uymak zorunda hissetmezler. Parantez Carver 1975, Fromming ve diğerleri 1982. Kişiler arasındaki bu farklılık sadece kişilere ait bir özellikmiş gibi görünse de temelde kültürün kişilerin benliklerinde yarattığı bir etkidir. Bu konuyu uyma davranışını etkileyen kültürel etkenlerde daha ayrıntılı inceleyeceğiz. B. Birey olma gereksinimi. Bazı kişiler bireyselliklerini koruma ve kendilerine has olmayı çok önemserler. Herkesin yaptığını, herkesin giydiğini, söylediğini vesaire yapmak hoşlarına gitmez ve kendilerine has kimliklerini sürdürmekte ısrarlı olurlar. Maslach ve arkadaşları parantez 1985-1987 birey olma gereksinimi yüksek olan insanları belirleyebilmek için bir test geliştirmişlerdir. Bu testte kişilerin toplulukta kendilerini başkalarına ayıran davranışlarda bulunma istekleri ölçülmektedir. Örneğin büyük bir topluluğa konuşma yapmak, yabancı bir grup insana tartışmalı bir konuda kendi fikirlerini sunmak, doğruluğu hakkında emin olmadığımız bir fikrinizi ortaya koymak ve benzeri gibi sorularla kişilerin birey olma gereksiniminin derecesi saptanabilmektedir. Laboratuvarda gerçekleştirilen uyum araştırmalarında yüksek birey olma gereksinimi içinde bulunan deneklerin daha az uyma davranışı gösterdikleri, çoğunluğu daha az uydukları ve yaratıcı aykırılıkta bulundukları gösterilmiştir. C. Kişisel kontrol arzusu. Birey olma gereksinimin dışında bazen kendi davranışlarımız üzerinde kişisel kontrole sahip olduğumuzu hissetmek için sosyal etkiye karşı çıkar, uyum davranışı göstermeyiz. Jake Brehm, parantez Brehm 1966, Brehm ve Brehm 1981. Bu konuya açıklık kazandırmak amacıyla psikolojik direnme kurumunu geliştirmiştir. Bu kuramda insanların belli davranışsal özgürlüklere sahip olmak istedikleri için bu özgürlükleri sınırlandırma çabalarına tepki gösterecekleri ve direnecekleri ile ileri sürülmektedir. Örneğin Elif'in annesi ona belli bir kıyafeti giymesini istemediğini söylediği zaman Elif kendi davranışları parantez istediğini giyebilmek üzerine kontrol sahibi olmak için annesine karşı gelebilir. Bu durumda sosyal etkiye uymama davranışı görülür. Bu konuda bir direnme oluştuğunda annesi tarafından yasaklanan davranış çekici hale gelebilir. Hatta anne o kıyafet yerine bir başka kıyafet önerdiğinde bu Elif'e artık normalde olduğundan daha az cazip gözükecektir. Jerry Burger parantez 1987 yaptığı bir deneyde önce deneklerin kişisel kontrol arzusu düzeyini ölçtü. Arkasından onlara bazı gazete karikatürlerini ne kadar komik bulduklarını sordu ve birden parantez hiç komik değil, yüze kadar çok parantez çok komik bir ölçekte belirtmelerini istedi. Bir durumda denekler karikatürlerini kendi başlarını değerlendirirken bir başka durumda ise araştırmacı asistanıyla birlikte değerlendirmeye katıldılar. İkinci durumda asistanlar deneyin duyacağı bir şekilde karikatürleri oldukça komik olarak parantez 70 ile 100 arasında değerlendirdiler. Oysa bu karikatürler Burger'in önceden yaptığı pilot çalışmada oldukça aptalca bulunmuş ve ölçekte hiç komik değil'e yakın uçta değerlendirilmişti. Deneyden elde edilen sonuç şunu göstermiştir. Kişisel kontrol arzusunun düzeyi denekler karikatürleri kendi başlarına değerlendirirken sonucu etkilemedi. Ancak değerlendirmenin araştırmacının asistanlarıyla birlikte yapıldığı durumda yüksek kişisel kontrol arzusu olan denekler asistanların görüşlerine daha az katıldılar. Bu kişiler sosyal etki karşısında tamamen duyarsız olmasalar da düşük kişisel kontrol arzusu olan kişilere oranla sosyal etkiye daha fazla direnç göstermişlerdir. D. Cinsiyet ve uyum. Sosyal etkiyle ilgili yapılan ilk araştırmalara kadınların uyum göstermeye erkeklerden biraz daha fazla eğilimli olduklarını göstermişse de son yıllarda yapılan araştırmalar bu konuda çok az bir cinsiyet farkı olduğunu ortaya koymuştur. Parantez E. Ugly 1987 uyum davranışında cinsiyet farkının ortaya çıktığı durumlar daha çok insanların başkalarıyla aynı fikir olmadıklarını yüzde etkileşim içinde belirtmeleri durumlarıdır. Parantez Bechker 1986, Eagle ve Karlova 1981. Başkalarının kendisini izlediğini bilen kadınlar aynı durumda bulunan erkeklere göre daha fazla uyum davranışı göstermişlerdir. Parantez Eagle ve Karlova 1986. Bu farklılık biyolojiye dayalı nedenlerden çok kadın ve erkeğin sosyal rolleriyle ve sosyal beklentilerle açıklanmaktadır. Ancak burada bu konunun ayrıntılarına girmeyeceğiz. Yukarıda bahsettiğimiz kişilik özelliklerine ek olarak uyan parantez bağımlı deneklerle uymayan parantez bağımsız denekler arasında şu tür farklılıklar saptanmıştır. Parantez Krutfield 1955 bağımsız deneklerin entelektüel etkinlik, ego gücü, liderlik yeteneği ve sosyal ilişkilerde olgunluk özelliklerine daha fazla sahip oldukları, buna karşılık bağımlı deneklerde aşağılık duygularının katı ve aşırı benlik kontrolünün ve yetkici parantez otoriteryen tutumların daha fazla görüldüğü ortaya çıkmıştır. Kişilik özellikleri arasındaki böyle tutarlı ilişkiler bağımlı kişilik diyebileceğimiz bir kişilik türünün varlığına ya da uyumanın bir kişilik özelliği olduğuna işaret etmektedir. Ancak bu tür bir kişilik kavramlaştırması durumdan duruma değişmeyen bir davranış tutarlılığı varsayar. Yani ASC tipi bir deneyde grup yargısına uyan bir kimse başka durumlarda da uyuma davranışı gösterecek demektir. Acaba çeşitli araştırma sonuçları bu görüşü destekliyor mu? Bazı araştırmalar gerçekten de uyuma davranışının bazı kimselerde genel bir eğilim olduğunu göstermiştir. Örneğin Rosner parantez 1957 hemşirelerle yaptığı bir araştırmada bazı deneklerin birçok farklı durumda uyuma davranışı gösterdiğini bulmuştur. Abelson ve Lester parantez 1959 öğretmenin yargısına uyan çocukların annelerinin yargısında uyduklarını gözlemlemişlerdir. Bechk ve Davis parantez 1965 bir deneyde diğer kimselerin görsel yargılarına uyan deneklerin arkadaş gruplarının normlarına ve yetki parantez otorite baskısına da daha fazla uyma davranışı gösterdiklerini bulmuşlardır. Sitrich, Kerr ve arkadaşları da parantez 1970 4 değişik konudaki uyma davranışlarının +0.09 ile +0.60 arasında değişen korelasyonlar gösterdiğini bulmuşlardır. Bu bulgulardan şöyle bir sonuca varabiliriz. Bazı kimselerde uyuma eğilimi genel olup çeşitli ortamlarda uyuma davranışına dönüşebilmektedir. Aynı şekilde bazı kimseler de birbirinden farklı durumlarda hep ters tepki gösterme eğiliminde olabilir. Diğer bazı kimseler ise genellikle sosyal etki karşısında bağımsız bir davranış gösterebilir. Ancak kişilik özelliklerine dayanan bu tipleştirmeyi fazla ileri götürmemek gerekir. Çünkü aynı kişinin bir durumda uyuma davranışı gösterirken bir başka durumda sosyal etkiye uymadığı rahatlıkla gözlenilebilir. Ayrıca bazı kimseler farklı durumlarda başkalarından daha az tutarlı davranış gösterirler. Psikolojide uzun süre davranış, kişilik özellikleri ve kişilik tipleştirilmeleri ile açıklanmıştır. Kişilik özelliklerinin davranışı doğrudan meydana getirdiği varsayılmıştır. Özellikle 50 yıl öncesinin bu tek faktörlü açıklama türünü şöyle gösterebiliriz. Kişilik özellikleri, sağ tarafa bir ok var, davranış, kişilik özellikleri gözlenen davranış varsayılan. Ancak daha sonraki ele alışlar, parantez örneğin Mitchell 1968, Marlowe ve Gergen 1968 ve 1970 özellikle ahlaki davranışlarda görülen düşük tutarlılığa ve değişkenliğe dikkati çekmiştir. Bu daha yeni görüşlere göre kişisel özellikler davranışı etkileyici rol oynamakla beraber onun tek nedeni değildir. Böylece yukarıdaki basit model daha karmaşık olan etkileşimsel bir şekil almaktadır. Kişilik özellikleri. yan tarafa doğru bir çizgi var. altında kişilik özellikleri ve altında parantez birbirleriyle etkileşim halinde. Onun altında da ortamsal etkenler var ve yan tarafa doğru yine bir çizgi var. Dikdörtgen şeklinde oluşmuş bu çizgiler oluşturuyor, dikdörtgeni oluşturuyor. Öne doğru bir ok var. Davranış, parantez, gözlenen. Burada iki tür etkileşim söz konusudur. Bunlardan birisi çeşitli kişilik özelliklerinin kendi aralarındaki etkileşimidir. Yani kişilik özellikleri tek tek değil, birbirleriyle etkileşim halinde davranışı etkilerler. Örneğin yetkici kişilik tipinin endişeliyken normalden daha fazla uyuma davranışı gösterdiği, endişeli değilken normalden daha az uyuma davranışı gösterdiği bulunmuştur. Parantez Kogan ve Wallach 1964, Wieringsman 1972. İkinci tür etkileşim ise şemadan da görüleceği gibi kişilik özellikleriyle ortamsal etken arasındaki etkileşimdir. Parantez Hunt 1965. Örneğin yetkici bir kişilik yapısı bir otoritenin varlığında parantez örneğin bir öğretmenin yanında davranışa yansıyabilir. Yani yetkici davranış meydana getirilebilir. Fakat arkadaşça ilişkilerde davranışı etkilemeyebilir. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi uyma davranışını gereği gibi anlamak için kişilik özelliklerini saptamak önemli olmakla beraber yeterli değildir. Nitekim bölümün başında incelediğimiz uyma davranışını etkileyen ortamsal etkenler de bunu göstermektedir. Hatırlayacak olursak Sherif, ASC ve Milgram deneyleriyle ilgili olarak uyulan grubun büyüklüğü, grubun söz birliği içinde olması, mevki ve yüz yüze olma uyma davranışını etkileyen ortamsal etkenler olarak ortaya çıkmıştı. Uyma davranışı bunlarla etkilenmekte kişiliğe bağlı değişmez bir özellik olarak görülmemektedir. Örneğin Milgram deneyini açıklarken deneklerin sadist olduklarından dolayı öğrenciye şok verdikleri şeklindeki bir açıklamanın değerinin pek olmadığını, şok verme davranışının çeşitli ortamsal etkenlere göre değiştiğini gördük. Böylece davranışı kişilik ve ortamsal etkenlerin etkileşimi çerçevesinde de ele alan daha karmaşık bir model davranışın gösterdiği değişkenliği daha iyi açıklayabilmektedir. Uyuma davranışını meydana getiren bu mikro düzeydeki etkenlerin dışına çıkarak daha geniş sosyal çevrenin ve kültürün etkisi incelenebilir. Örneğin kültürden kültüre uyma davranışı değişir mi diye bir soru sorulabilir. Aşağıda bu soruya birlikte cevap bulmaya çalışalım. Uyuma davranışını etkileyen kültürel etkenler. İnsanların farklı kültürlerden geliyor olmaları acaba onların uyuma davranışını etkiler mi? Kültürel arası psikolojinin gelişmeye başladığı 80'li yıllarda itibaren bu yüzyılın ilk yarısında yapılmış ve artık klasik sayılan deneylerin bütün kültürlere genellenebilirliği tartışılmaya başlandı. Araştırmalar farklı kültürlerde tekrarlandı ve bulgular irdelendi. Sonuçlar esas olarak uyma davranışının bireyci ve toplulukçu kültürler arasında farklılık gösterdiğini işaret etti. Bireyci ve toplulukçu kültürlerin uyma davranışıyla bağlantılandırılabilecek özelliklerini gözden geçirelim. Bireyci kültürlerde kişinin çıkarları grup çıkarlarından daha önemliyken toplulukçu kültürlerde grup çıkarları bireylerin düşünce ve davranışlarını yönlendirir. Parantez Ho ve Jihu 1994, Hui ve Villarreal 1989, Kağıtçı Başı'da parantez 1990-1998 toplulukçu kültürleri, beraberlik kültürü, bireyci kültürleri de ayrışıklık kültürü olarak belirlenmiş ve bu farklı kültürlerdeki benlik ve kişiler arası ilişkileri incelemiştir. Toplulukçu kültürlerin insanları gruplarının onayını almayı bireyci kültürden insanlara göre daha fazla önemserler ve alamazlarsa da utanç duygusu yaşarlar. Parantez Hui ve Triandis 1986 Triandis 1989 bireyci kültürden bir kişi gruptan özerk olma ve birey olma gereksinimine daha fazla sahiptir. Bu farklı kültürel yönelimlerden çıkarılan sonuç toplulukçu kültürden olan kişilerin bireyci kültürden olan kişilere oranla daha fazla uyma davranışı gösterecekleri yönündedir. Parantez Yamaguchi 1994 grubu uyum toplulukçu kültürlerde bireyci kültürlerde olduğu gibi bir zayıflık ve birey olma özelliğini yitirme işareti sayılmaz. Tam tersine kişiden beklenen budur ve olgunluk belirtisidir. Parantez Kumagai 1981 Vite ve Levine 1986 ancak toplulukçu kültürden gelen insanların daha fazla uyma davranışı göstermesi beklentisi onların bütün gruplara kayıtsız şartsız uyacakları anlamına gelmez. Söz konusu olan grubun hangi grup olduğu uyma davranışının ne yönde olacağının saptanmasına önem taşır. Sosyal bilinç parantez sosyal algı bölümünde de göreceğiniz gibi Gruplar iç ve dış gruplar olarak düşünülebilir. İç gruplar kişilerin ait olduğu, onlar için önem ve anlam taşıyan gruplardır. Dış gruplar ise kişinin üyesi olmadığı gruplardır. Toplulukçu kültürlerde iç grup dış grup ayrımı daha belirgindir. Sınırlar daha belirgin çizilmiştir ve iç grup üyelerine karşı davranışlar dış grup üyelerine karşı davranışlardan farklıdır. Böylece bir farklılaşma uyum davranışının da hangi grupta ne şekil alacağının ayırt edilmesini gerektirir. Araştırmalar toplulukçu kültürden gelen insanların iç grup normlarını kendi normları gibi benimsediklerini ve iç grup normlarına uyduklarını göstermiştir. Parantez Schweder ve Levine 1984. Ancak aynı kişilerin dış gruptan kişilerin normlarına güvenmedikleri ve bu yüzden dış gruptan gelen sosyal etkiye direndikleri bulunmuştur. Örneğin Frager parantez 1970 ASCH'nin deneyini parantez çizgi uzunluklarının İçeren görsel yargı, toplulukçu bir toplum olan Japonya'da tekrarlamış ve Japon deneklerin ASCH'nin araştırmasındaki Amerikalı deneklerden daha az gruba uyma davranışı gösterdiğini bulmuştur. Burada önemli açıklayıcı etken deneklerin birbirlerini tanımamalarıydı. Japonlar için tanımadıkları kimseler bir dış grup oluşturduğu için onların yargıları daha az etkileyici olmuştur. Biz Türklerde toplulukçu bir kültürün üyeleri olarak parantez Hofstede 1980 iç grubumuzdan ailemizde veya mahallemizde daha fazla uyma davranışı gösterirken dış grup olarak gördüğümüz bir başka toplulukta veya kentte aynı şekilde davranmayabilir ve sosyal etkiye direnebiliriz. Bireyci toplumların üyeleri de iç gruplarına dış gruplardan daha çok güvenirler. Ancak onların iç gruplarının normlarını sorgulamaya ve gerektiğinde reddetmeye olan eğilimleri daha fazladır. Özellikle grup normlarına uyduklarında kendi çıkarlarının zarar göreceğine inanıyorlarsa. İnsanlar niçin ve ne tür uyma davranışları gösterir? Parantez itaat, özdeşleşme, benimseme. Bu bölüme başlarken uyma davranışının insanlarda benzer davranışlara ve bundan ötürü de sosyal düzene yol açtığını görmüştük. Ancak bu olgudan hareket ederek insanlar sosyal düzeni oluşturmak için uyma davranışı gösterirler. Demek teleolojik olayları nedenleriyle değil de sonuçlarıyla, amaç ve maksatlarıyla açıklamak demektir. Bir ussal vuruş, parantez muhakeme olur. Öyleyse kişinin uyma davranışını göstermesini nasıl açıklayacağız? Şüphesiz uyma davranışı kişiye bir yarar sağlamalıdır. Bu yarar nedir? Her uyma davranışı aynı yarar mı sağlar? Bu sorulara cevap aramak için gene bundan önce ele aldığımız araştırma örneklerimize dönelim. ASCH'nin çizgilerinin uzunlukları konusundaki yargıları incelediği araştırmasında belirgin fiziksel gerçeğe rağmen %35 gibi küçümsenemeyecek oranda deneyin uyma davranışında bulunduğunu görmüştük. Bu denekleri araştırmadan sonra davranışları hakkında soru sorulduğu zaman bunların çoğunun alay edilmemek ya da hor görülmemek için gruba uyduğu ortaya çıkmıştır. Bu deneklerin varsayımı grubun kendinden başka türlü düşüneni kabul etmeyeceği şeklindedir. Peki bu doğru mudur? Hepimiz günlük yaşantımızda fikir hürriyetine saygı duymanın önemi üstünde durmuyor muyuz? Eğer öyleyse bir grubun kendinden farklı düşünene hoşgörü göstermesi gerekmez mi? Bu soruların cevabı Sichter'in parantez 1951 bir deneyinde ortaya çıkmaktadır. Bu deneyde birbirlerini daha önceden tanımayan denekler bir örnek olay tartışması için bir araya getirilmişti. Tartışılan ve üstünde bir grup kararı alınması gereken örnek olay suçlu bir çocuğun hayat hikayesinin incelenmesi ve bu çocuğa ne yapılması gerektiğine saptanmasıydı. Her grupta araştırmacının 3 asistanı da grup üyesi rolünde hazır bulunuyordu. Bunlardan biri tamamen grup görüşüne uymuş, ikincisi devamlı olarak grup görüşüne karşı çıkmış, üçüncüsü ise önce grup görüşüne karşı çıkmış fakat sonra fikrini değiştirerek gruba uymuştur. Bu durumda grup üyelerinin birinciye fazla iletişim yöneltmediği, en çok kendilerinden farklı düşünen ikinci ile üçüncüye konuşmalarını yönelterek onları ikna etmeye çalıştığı görülmüştür. İkinci sonradan gruba uyunca ona yöneltilen grup iletişimi de azalmış, bütün baskı grubun görüşüne karşı direnen üçüncü kişiye yönelmiştir. Bu kişiyi ikna etme çabaları başarısız kalınca grup bu sefer ona karşı tehdit, hatta zor kullanmaya başvurmuştur. Bütün bunlara rağmen o üye gene de grubun fikrini kabul etmeyince grup onunla konuşmaktan tamamen vazgeçmiş, onu reddetmiş ve onu yok gibi varsayarak kendi içinde bir karar almaya yönelmiştir. Böylece grubun kendine uymayan üyesini reddettiği, ona hoşgörülü davranmadığı, ondan hoşlanmadığı görülmüştür. Daha sonra yapılan diğer bazı araştırmalar da benzer sonuçlar elde etmiştir. Parantez, örneğin Friedman ve Doe 1968 bu araştırmalarda genellikle grup üyelerinin kendilerinden farklı olarak algıladıkları üyeleri sevmedikleri, onlara zor işleri verdikleri görülmüştür. Demek ki farklı fikre saygı soyut bir şekilde değerli olarak kabul edilse bile uygulamada bu pek de böyle olmamaktadır. Sık sık gördüğümüz karşıt fikre sahip grupların çatışmaları da buna açık bir örnektir. ASCH araştırmasında saf deney ortamı içinde yaratılan gruptan farklı olma durumu işte bunun için birçok denek için rahatsız edici bir durumdur. Burada denekler uyumama davranışının doğurabileceği sonuçtan çekindikleri için uyuma davranışı göstermektedirler. Bu tür uyuma davranışını itaat olarak nitelendirebiliriz. İtaat bir grup görüşüne olduğu gibi bir kişiye uyma şeklinde de görülebilir. Milgram'ın itaat deneyinde olduğu gibi itaat sonucu uyma davranışının temelinde uyanan üstündeki gücü ya da kontrolü vardır. Örneğin trafik polisinden ceza almamak için belli bir hızın altında giden Ahmet'in bu uyma davranışı polisin onun üstündeki kontrolüne dayanır. Etrafta polis olmadığından emin olsa o hız yasağına uymayacaktır. Sosyal uyma davranışı, özdeşleşme süreci sonunda da ortaya çıkabilir. Burada birey birisinin ya da bir grubun fikrine ona benzeyebilmek için uyar. Özdeşleşme sonucu uyma davranışının temelinde uyulanın cazibesi değeri vardır. Uyulanın uyanın gözündeki değeri devam ettikçe uyma davranışı da devam eder. Bu değer kaybolursa uyma davranışı da ortadan kalkacaktır. Yukarıdaki trafik kuralına uyma örneğini gene ele alalım. Örneğin Mehmet çok hızlı otomobil sürmez. Çünkü çok sevdiği babası hızlı gitmenin aleyhindedir. Mehmet bu davranışıyla sevdiği takdir ettiği babasına benzemekte onun gibi olmaktadır. Yavaş gitmenin önemine kendisi inandığından değil, sırf babası böyle düşünüyor, böyle istiyor diye yavaş gitmektedir. Fakat eğer Mehmet babasına kızar ya da artık ona hürmet etmezse yavaş gitmekten de vazgeçebilir. Başka bir örnek olarak yine bir arkadaş grubuna katılmayı arzulayan Mehmet'i ele alalım. Mehmet bu gruba önem verdiği için grubun çeşitli kurallarına, görüş ve fikirlerine uyma davranışı gösterecektir. Bu uyma davranışı için o görüşlerin gerçekten doğru olduğunu inanmasına lüzum yoktur. Ancak bu arada söz gelişi Mehmet yeni bir arkadaş edinirse ve değer verdiği bu arkadaşı da başka bir grubun üyesi ise Mehmet bu sefer bu yeni arkadaşıyla özdeşleşme sonucu ilk grubun görüşlerine uymaktan vazgeçip belki de bu görüşle çelişkili olan yeni arkadaşının grubun görüşlerine uyma davranışı gösterebilir. Uyma davranışı üçüncü bir mekanizma sonucu da ortaya çıkabilir. Buna benimseme ya da kendine mal etme diyoruz. Bu tür uyma davranışında kişi bir kurala ya da görüşe onun gerçekten doğru olduğuna inandığı için uyar. Burada uyulanın fikri uyan için inanılır bir fikirdir. Uyma davranışının temelinde bu inanma doğru olarak kabul etme durumu vardır. Gene trafik örneğini ele alırsak Ali eğer hız yasağının önemine gerçekten inanıyorsa polis kontrolü olmasa da kimse ondan yavaş gitmesini istemese de sırf bu trafik kuralını gerçekten benimsemiş kendine mal etmiş olduğu için yavaş gidecektir. Aynı şekilde bir grubun görüşüne o görüşün doğru olduğuna inandığı için uyan kişi de benimseme yoluyla uyma davranışı gösteriyor demektir. İtaat, özdeşleşme ve benimseme ilk defa Kelman (1961) tarafından ayırt edilmiştir. Kelman bu kavramları sosyal etki ve tutum değişimi süreçleri olarak geliştirmiştir. Yukarıdaki örneklerden de görüldüğü gibi uyma davranışının çeşitli nedenleri olabilir. Demek ki dışarıdan gözlendiği zaman ayrı davranış gibi görünen Ahmet, Mehmet ve Ali'nin trafik kuralına uyma davranışı aslında sosyal psikolojik olarak 3 ayrı olayı yansıtabilmektedir. Bu 3 ayrı uyma davranışı kişiye 3 ayrı yarar sağlamaktadır. İtaatin sağladığı yarar insanlar tarafından kabul etmek, ödüllendirilmek ya da cezalandırılmamak şeklinde düşünülebilir. Özdeşleşmenin yararı kişiye değer verdiği kimselere benzeme, onlar gibi olduğunu düşünme duygusunu sağlamasıdır. Benimseme ya da kendine mal etmenin kişiye sağladığı yarar ise onun doğruyu anlama ve uygulama gereksinmesini tatmin etmesidir. Böylece itaat ve özdeşleşme diğer insanlara dönük olarak onlarla ilişkileri olumlu yönde geliştirme görevini yerine getirirken benimseme kişisel bir görevi yerine getirmekte kişinin doğru hareket ettiğine inanma gereksinmesini tatmin etmektedir. Yani benimseme bu bölümün başında uymanın en temel bir görevi olarak belirtilen gerçeği tanımlama ya da yaramaktadır. İtaat, özdeşleşme ve benimseme süreçleriyle sosyal etkiye uymanın kişiye yarar sağladığı böylece belirtmektedir. Ayrım sonu sayfa 95.